Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemal, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim, görüşmeyeli?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Hocam, her zaman olduğu gibi dinleyicilerimizden gelen soruları derlediğimiz size soracağız inşallah, cevaplar, kıymetli cevaplarınızı onlarla buluşturmaya çalışacağız. Zekatla alakalı hususlarda birkaç soru var dinleyicilerimizden özellikle. Onlarla müsaadenizle başlamak istiyorum.
Olur, tabii, buyur.
Hocam, bir yıldır satmak istediğim bir dairem var. Kiraya veremedim. Bir yılda satamadım. Zekat hesaplamasını nasıl yapmam gerekiyor?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Önce bu daireyi ne niyetle edinmiş? Yani satıp kar etmek, yani ticaret niyetiyle mi o daireyi sahiplenmiş? Yoksa kendisi ileride otururum veya çoluk çocuk oturur. Hele dursun bakalım, ileride bir şekilde değerlendirilir gibi bir niyetle, yani ticaretin dışında bir niyetle mi edinmiş? Eğer bu edinirken, satın alırken bunu ben satmak için alıyorum düşüncesindeyse, yani niyeti ticaretse, o takdirde zekat vereceği, zekat farz olduğu günkü o dairenin değeri, piyasa değeri. Hani paraya çevirecek,
evet,
onun zekatını verecek. Hmm. Ama öyle değil de atadan kalmış veya işte bir arsası varmış, ona oradan bir daire vermişler. Veya ne bileyim, satın alırken bunu alalım, ileride çoluk çocuk oturur düşüncesiyle aldıysa, bu dairenin değerinden dolayı zekat gerekmez.
Hmm.
Çünkü ticaret malı değil. Bir mala zekatın gerekmesi için ya para olacak, ya altın, ya gümüş, ya ticaret malı, ya hayvan, saime dediğimiz küçük baş ve büyük baş hayvanlar, yani ve bir de toprak mahsulleri. Bunlardan birisinin olması lazım. Aksi takdirde onun kendi maliyetine, mülkiyetine zekat gerekmez.
Eyvallah hocam. Bir inşaat yaptırıyoruz. Yatırım amaçlı bu işe girdik. Üzerinden bir yıl geçti ancak binayı henüz tamamlamadık ve satış yapmadık. İnşaat için yaptırdığımız paranın zekatını nasıl hesaplamamız gerekiyor demiş.
O zekat senesi dolduğu zaman, yani işte nisap miktarı malı oldu veya işte geçen senenin zekatını hesapladı, verdi. O tarihten itibaren bir sene geçince, o inşaatın piyasa değeri, yani o şekliyle o binalar kaç lira değer?
Yani dairelerin satışa koyduğum bir ortalama değer üzerinden mi diyor, yoksa diyor inşaat için yatırdığımız meblağ üzerinden
ortalama
mi?
Değer üzerinden. Ortalama değer üzerinden. Çünkü o inşaat için yatırdığı meblağ bir sene öncekiyle bu seneki farklı oluyor.
Evet.
Onun için o malın piyasa değeri.
Piyasa değeri üzerinden
zekatını veririz.
Eyvallah hocam. Hocam, bir diğer sorumuz. Verilen borçta zekat nasıl hesaplanıyor? Bir yıla aşkın süreli verilen borçlarda zekatı nasıl hesaplamam gerekiyor?
Şimdi borç verdiği zaman eğer borçlu bu borcu inkar etmiyorsa, kabulleniyorsa veya alacaklının elinde belge varsa ve borçlu da bunu ödeyecek durumda ise, o takdirde her sene nihayetinde, yani diğer malları, zekata tabi malların üzerinden bir sene geçtiği zaman, ne zaman geçiyorsa, aynı o alacağını da elindeki paraymış gibi hesaplar. Beraberce zekatını verir. Yani o alacağın borçlunun zimmetinde olması onun zekatını düşürmez. Ancak başka bazı durumlarda zekat sonradan verilebilir veya işte verilmez, ama bu sorulan soruda belli ki borçlu borcunu inkar etmiyor ve o ödeyecek durumda. O zaman sanki o para elindeymiş gibi diğer varlıklarıyla birlikte hesap ederek zekatını öder.
Zekatını öder.
Ama şu vardır, mesela vadeli satışlar yapmıştır. Çok uzun süreli.
Evet.
Belli senelerde bu ödenecektir. O zaman bir sene içerisinde ne kadar ödenecek, alacaksa, tahsil edecekse onu hesaba katar.
Anladım hocam. Hocam, bir diğer soru dinleyicilerimizden gelen. Kişinin fazla arabası varsa diyor, zekatını nasıl hesaplaması gerekiyor?
O fazla arabası eğer ticaret için değilse, yine aynen ilk baştaki birinci soruda söylediğimiz, burada da söyleriz. O arabayı edinirken satın almışsa ve satın alırken de satmak niyetiyle satın almışsa, o zekat ödeyeceği zamanki değeri üzerinde zekatını verir.
Yine ortalama piyasa değeri üzerinden verilir. Evet. Kişinin zekatla yükümlü olduğu ve kiraya vermiş olduğu daireler varsa zekat hesaplaması nasıl yapılmalıdır? Bir yıllık aldığı kira bedelinin 1/40 şeklinde mi hesaplaması gerekir demiş.
Şimdi bu soruyu bir daha okur musun?
Tabii bir daha söyleyeyim hocam. Kişinin zekatla yükümlü olduğu ve kiraya vermiş olduğu daireler varsa...
Bir dakika, burada şöyle bir durum var. Zekatla yükümlü olduğu ile kiraya verdiği pek uyuşmuyor. Zekatla yükümlü olduğu dairesi ticaret için olduğu dairesidir. Ama kiraya verdiği, gelir elde etmek üzere elinde tuttuğu, satma niyetiyle değil, kiraya verip gelirini almak üzere tuttuğudur. Eğer bu ticaret için değilse bu daireler, kendi maliyetlerinden zekat gerekmez, değerlerinden zekat gerekmez. O aldığı kira ile diğer zekata tabi malları toplanır. Kira gelirleriyle.
Onun üzerinden.
Diğer zekata tabi malları, altını, dövizi, parası, ticaret malı varsa toplanır. Onların tamamının üzerinden 1/40 oranda zekat verilir.
O şekilde verilir. Evet hocam, bir diğer sorumuz yeminle alakalı. Örfen yemin kabul edilen sözler dinen de yemin kabul edilir mi?
Kabul edilir. Kabul edilir. Mesela yemin ederim. Bu zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ama la yuksimu diye geçiyor. Yemin ederim. O şekilde ifade ediliyor. Yani örf bazen şey yerine geçer, hakikat yerine geçer.
Yani şey işte vallahi billahi tallahi gibi kalıpları söylemesine gerek yok bu adam. Yani.
Mesela and içerim diyorlar değil mi şimdi?
Yemin yerine geçmek için.
Yemin yerine geçer o. And içerim, yemin
peki hocam, bunların şimdi kefareti noktasında da birkaç soru vardı. Yani yemin kefareti nedir? Nasıl yapılır diyelim.
Şimdi üç türlü yemin var, onu bilelim. Bir, hiçbir şey gerektirmeyen yemin. Yani buna lağv yemin derler. Bu iki türlü açıklanır. Bu lağv yemin iki türlü açıklanır. Birisi adam doğru bilerek yemin ediyor ama yanlışmış meğer. Mesela benim diyelim ki sana borcum vardı. Ödediğimi zannediyorum. Ödedim diye biliyorum ve yemin ediyorum ödedim diye. Ama sonradan ödemediğim anlaşılıyor. Bundan dolayı kefaret gerekmez, o borcumu öderim. Bu bir de bazı yörelerde dil alışkanlığıyla söylenen yemin lafızları var. Mesela havallah diyor. Havallah. Buna da yemin-i lağv derler. Bunlardan dolayı herhangi bir kefaret gerekmez, bu bir. İki, geçmişe veya şimdiye dayalı ve yalan yere yemin etmek. Mesela işte ben deminki verdiğim örneği kasıtlıya çevirelim. Sana benim borcum vardı, ödemedim. Ödemediğimi bildiğim halde ödedim diye yemin ediyorum. Buna yemin münakide.
Münakide dedik.
Affedersin, yemin gamus denilir.
Gamus.
Gamus.
Bilerek yalan söylüyorsun.
Bilerek yalan yere yemin etmek. Bunun kefareti yok. Bunun cezası günahtır. Haram işlemiştir. Ve şey olacaktır. Tövbe istiğfar etmesi lazım.
Evet.
Üçüncüsü, ona bir yemin münakide derler. İleriye yönelik olarak şu işi yapacağım, bu işi yapmayacağım gibi bir işi yapıp yapmamaya yönelik yeminidir. Bu tür yeminleri bozarsa eğer, o takdirde kefaret öder.
Bu adak gibi bir şey mi hocam? Ya,
tam adak değil. Mesela vallahi şu işi yapacağım. Bu adak deyince sadece ibadet cinsinden olur. Adak.
Evet.
Ama bu yeminler ibadet cinsinden olmayabilir. Vallahi şu yemekten yemeyeceğim dedi adam. Bu yemek yeme ibadet değil o.
Evet.
Ha, o bir herhangi bir yemek. Yemeyeceğim diye yemin etti, yedi. Yeminini bozdu. Mesela şunu çok yapıyorlar. Sigara içmeyeceğim diye yemin ediyor. Sonra içiyor. Yeminini bozdu. Şimdi bu durumda bu şekilde yeminler bozulursa işte buna kefaret gerekir. Bu yemin kefareti de öncelikli olarak 10 fakiri sabahla akşamla doyurmaktır.
Evet.
Yani 10 fakire birer fitre miktarı vermektir. Veya giydirmektir. on fakiri. Yani örfe göre giydirmektir. Eğer buna gücü yetmezse, mali durumu buna el vermiyorsa, o takdirde şeydir. Üç gün peşi peşinde oruç tutacak.
Oruç
tutacak. Yani şu vardır, bu detaya girmedim ben. Bazı durumlarda yemini bozmak
durumunda kalabiliyoruz.
Daha iyidir.
Ha.
Mesela adam Allah korusun bir günah işlemek üzere yemin ediyor. Seni öldüreceğim diye yemin ediyor adam birisine.
Hmm.
Ne yapacak bu? Yeminini bozacak, kefaret ödeyecek.
Hmm.
Ama mübah yollarda, meşru yollarla ilgili bir yemin etmişse o takdirde yeminine riayet etmesi yerinde olur.
Anladım. Şey için yemin ederse hocam, yani bir ibadeti yapmamak maksadıyla bozacak, işte, namaz vallahi kılmayacağım.
Bozacak yeminini.
Buna kefaret gerekir mi?
Tabii.
Hmm.
Yeminini bozacak, yani namazını kılacak ve kefaret ödeyecek.
Eyvallah. Evet hocam, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Düğünlerde verilen hediyeler boşanma durumunda kime kalır?
Şimdi bu örf burada şey olay, önemli rol oynar. Bu farklı yörelere göre farklı örfler olabilir. Ama genelde şöyle diyelim. Geline takılanlar geline, damada takılanlar damada denilebilir.
Hmm.
Bu örf böyleyse eğer. Bir de şu vardır. Mehir niyetiyle takıyorsa erkek tarafı, nişan bozulduğu zaman onu geri alır. Çünkü mehri hak etmemiştir kadın. Nikah kıyılmamıştır. Ama mehir niyetiyle değil de hediye olarak takılmışsa, hediye olarak takılmışsa, kızın yakınları takmışsa, o zaten kıza aittir. Ama erkeğin yakınları onlar takmışsa, hediye niyetiyle ve o erkeğin taktığı hala elinde duruyorsa geri alabilirler. Ama almasalar da daha iyi olur. Çünkü o bir hibedir, hediyedir. Verilen hediyeden dönmek günahtır. Hoş değildir. Ama dönmez. Hukuken dönebilir. Ayrı konu. Peygamberimizin bir hadisi var. Verdiği hediyeden dönen kusmuğu geri yutan kelp gibidir.
Der. Hocam bir diğer sorumuz. Doğum dışında kendiliğinden veya ilaç yoluyla gelen süt mahremiyet oluşturur mu?
Oluşturur. Yani bir kadından her ne surette olursa olsun süt gelirse ve bu süt o çocuğun boğazından aşağı giderse bu o çocuk o kadının süt evladı olmuş olur. Yani mahremiyet oluşturur. Tabii bizim eski kaynaklarımızda şey geçmezdi. İlaçla süt gelmesi söz konusu olmazdı. Olabiliyormuş o. Yani bu araştırmalar ilaçla süt gelmesi sağlanabiliyormuş. Ama bizim kitaplarımızda şu geçer. Bakire birinden, hiç evlenmemiş birinden süt gelirse ve çocuk bunu emerse süt akrabalığı oluşur mu? Buna temas edilmiş ve oluşur.
Oluşur.
Oluşur.
İlaç yoluyla da olsa dahi.
İster ilaçla olsun, ister ilaçsız olarak hiç evlenmemiş bir insandan olsun. Süt geliyorsa ve bu çocuk o sütten boğazından aşağı iniyorsa
mahremiyet oluşuyor.
Mahremiyet oluşur.
Eyvallah.
Süt akrabalığı oluşur.
Eyvallah hocam. Hocam, nişanın bozulması sonucu maddi ve manevi tazminat talep edilebilir mi?
Şimdi eğer sebepsiz yere birisi bozmuşsa ve bundan dolayı karşı tarafa bir maddi zarar vermişse bunu tazmin ettirebilir olması lazım. Bir defa şunu söyleyelim. Nişan taraflardan herhangi birisine bir şey yüklemiyor. Sorumluluk yüklemiyor nişan. Dolayısıyla kişi nişanı bozabilir. Yani ister erkek tarafı olsun, ister kız tarafı, nişanı bozabilir. Bunun önünde bir engel yok. Zaten nişan denemedir bir bakıma, birbirini tanımadır. Ama diyelim ki kız tarafı nişan esnasında erkeğe bir şeyler yaptırmışsa.
Ne gibi hocam?
Yani mesela işte
maddi anlamda.
Maddi anlamda bir şeyler yaptırmışsa onu iade etmesi gerekir.
Hmm.
Ama bir de örfe göre verilen bir şeyler vardır. Mesela bir nişan yüzüğü. Efendim işte bu zamanımızda bazı işte şeyler, pırlantalar, şunlar bunlar hediye ediliyor.
Örf haline, külfetli şeyler.
Örf haline gelmiş. Bunlar iade etmesi lazım tabii şeyin. O kişinin. Ama manevi tazminat yok öyle bir şey. Çünkü bozabilir insanlar. Nişanı bozduğu zaman karşı tarafı rencide etmiş sayılmaz. Sayılsa bile bu tazminat gerektirmez.
Gerektirmez diyorsunuz. Hocam diğer sorumuz, bu da çok son zamanlarda aslında önemli bir konu. Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Bir defa sosyal medya umuma açık bir alan.
Evet.
Dolayısıyla o alanda insanları rencide edecek, onların kusurları ortaya dökecek, onlara iftira edecek, onları rahatsız edecek şeyler yayınlanması haramdır. Mesela şimdi ne yapmış dinimiz? Gıybeti yasaklamış. Gıybet ne? Bir kimsenin yüzüne karşı söylediğin zaman tedirgin olacağı, üzüleceği bir sözü onun gıyabında konuşmaktır.
Arkasından konuşmak.
Arkasından konuşmaktır. Bu gıybettir. Kıskançlığı yasaklamış. Riyakarlığı yasaklamış. İftirayı yasaklamış. Bak bunlar hep dinin yasak ettiği
evet,
şeyler.
Evet.
Bunlar ister normal hayatta olsun, ister sosyal medyada olsun haramdır.
Bunu mizah aracıyla, amacıyla yapanlar oluyor hocam. İçerik üretenler oluyor.
Karşı taraf bundan tedirgin oluyorsa, rencide oluyorsa o da günahtır.
Günahtır.
Mesela İmam Gazali'nin bir sözü var. Bir kimse birisini taklit ederse, yani mesela bazı insanlar işte birisinin yürüyüşünü taklit ediyor, evet, konuşmasını taklit ediyor, hareketlerini taklit ediyor. Bunlar da gıybet yerine geçer diyor.
Karşı taraf bunda, karşı taraf buna izin veriyorsa hocam, yani yapabilirsin diyorsa.
İzin verirse olabilir.
O zaman bir sıkıntı yok. Olabilir.
Yani sosyal medyada bu normal hayattakinden daha çok zarar veriyor. Çünkü daha çok yayılıyor.
Evet, etkileşim çok.
Onu efendim şey yapmak da kolay olmuyor. Yani o sürülen karayı silmek de kolay olmuyor.
Kesinlikle.
O yüzden o sosyal medya paylaşımlarında kişi hakkı, maddi ve manevi, bunlara dikkat edilmesi lazım. Rencide edici birilerini, belli bir insanlar rencide edici türden olan yayınlar haramdır.
Haramdır.
Ama bir komedi olarak veya bir diyelim ki ders verme kabiliğinden kişiye bağlı olmayan sıradan bir çizgi film vesaire gibi onlar olabilir belki ama toplumun ahlakına zarar vermemek kaydıyla.
Eyvallah.
Yani burada dikkat edilmesi gereken bir kişiyi rencide etmemek, iki iftira türünden bir şey olmaması, toplumun ahlaki yapısıyla dini inançlarına zarar verici vermemiş türden yayınlar olmaması gerekir.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar ve midye gibi deniz ürünleri yenir mi?
Hanefi mezhebine göre yenmez. Hanefi mezhebine göre yenmez. Çünkü Hanefi mezhebi deniz ürünlerinden sadece balık.
Ve türevleri mi?
Balık türüne. Tabii balık deyince çeşitli balık. Biz hamsiye de balık diyoruz.
Köpek balığına da balık diyoruz.
Kefala da balık diyoruz. Efendim kalkana da balık diyoruz. Balık türünden olan şeyler.
Evet.
Öbürleri o bahsettiğin o kalamar olsun, yengeç olsun ve benzeri şeyler. Bunlar havais olarak. Yani insan tamının iğrendiği türden şeyler kabul ediliyor Hanefi mezhebinde ve onlar yenilmez diyor. Tabii bunun dayanakları var. Farklı görüşte olanlar da var tabii İslam alimlerinden ama biz Hanefi mezhebini. Tabii
bunlar mekruh mudur hocam yense dahi?
Yani. Ya şimdi bu tahrimen mekruh diye geçer. Niye? Bir defa bu ihtilaflı bazı konularda. Borudan doğruya bir şarabın haram oluşu gibi değil bu.
Evet. Kesinlik yok.
Ama bu mekruh diye geçer bu ama mekruh denildiği zaman mutlak da tahrimen mekruh kabul edilir. O da o görüşte olanlara göre harama yakın mekruh mekruhtur. Yani günahtır. Peygamber Efendimizin balık sadece deniz ürünlerinden balığın yenilebileceğini bildiren hadisi var. Buna dayanırlar. Tabii karşı görüşte olanlar da var. Onlar da bazı ayete de dayandıkları oluyor ve bazı hadislere de dayandıkları oluyor. Tabii her birinin bu ayeti ve hadisi değerlendirme içtihat kurallarına göre farklı hükümler ortaya konulmuş oluyor.
Eyvallah.
Yani şüpheli şeyden kaçınmak lazım.
Eyvallah hocam. Hocam yine şöyle bir soru var. Mevlid-i Şerif okumanın dini hükmü nedir?
Mevlid-i Şerif okumanın dini hükmü yoktur.
Çok yaygın ama.
Yaygın başka. Yani o bir gelenektir.
Örfü oturmuş artık, kültürel oturmuş. Bir şey olmuş.
Yani dini hüküm deyince dinimizin emrettiği ve yasak ettiği şeyler anlaşılır. Ki dinimizin emirleri içerisinde mevlid okuma yok. Yasak ettiği şeyler içerisinde de mevlid okuma yok. O zaman bir örftür, bir gelenektir. İbadet olarak telakki etmemek kaydıyla içerisinde peygamberimizi öven, dua kabilinden olan güzel sözler var. Veya mevlid esnasında salavatlar getiriliyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Bunlar iyi şeyler, iyi şeyler. Yani bunu bir dinin bir gereğiymiş gibi yapmazsak günaha gireriz. Yaptığımız zaman da işte şu kadar sevap alırız gibi bir inanç olmamak kaydıyla.
Öyle
bir
beklentiye girmemek gerekiyor.
Beklentiye girmemek, inanç sahibi olmamak kaydıyla mevlid okunabilir. Bu yasak değil, haram değil. Ama dini mevlitte indirgemek de yanlış. Bir de tabii bu mevlid okurken, Kur'an-ı Kerim okurken şuna da dikkat etmeli. Yani okuyanlar bunu bir ses gösterisi, bir makam gösterisi veya dua ederken böyle bağırarak, çağırarak bundan uzak kalmak lazım. Yani mütevazi. Mesela özellikle Kur'an-ı Kerim'de evet teganni makam yapılır ama aşırı derecede olan doğru değildir. Özellikle yine dua ederken böyle bir takım secili laflarla, kafiyeli ifadelerle, yapmacık tavırlarla, bağırarak, çağırarak bu hoş değil.
Evet.
Yani birisi sesli dua ediyor, peygamberim bana diyor ki ya diyor sen kime duyuruyorsun? Yani o senin dua ettiğin varlık senin içinden geçeni bilir. İşte böyle yapıyorlar. Allah kabul etsin.
Amin. Şöyle düşünüldüğünde de çok güzel bir şey aslında hocam. Mevlid-i Şerif okutmak. Misal çocuğunun sünneti için sünnet mevlidi okutturuyor. Bu şeyi de yaptırabilirdi. Bir yani çalgılı çelgili bir şey de yaptırabilirdi. Bunun için mevlidi tercih ediyor mesela.
Evet, dedik ya yani.
Bu daha hoş bir şey oluyor.
Şey yasak değil.
Evet.
Ve içerisinde işte ibadet türünden olan şeyler de yapılıyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Salavatlar getiriliyor. Efendim dua ediliyor.
Evet.
Bunlar ibadet türü şeyler. Dolayısıyla
buna teşvik ettiği için o zaman biraz da böyle desteklememiz mi gerekir aslında bunu?
Ama o şeyi koyarak.
Sınırı koyarak.
Sınırı koyarak. Yani bu olmazsa olmaz bir ibadettir demeyerek.
Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bu son sorumuz. Hafızayı güçlendirmek için özel bir dua var mıdır? Böyle sorular çok geliyor. Yani şunu yapabilmem için özel bir dua var mıdır? Günahlarımın affolması için özel bir dua var mıdır? Bu gibi şeyler nasıl bakıyorsunuz sizler?
Bol okumak lazım. Yani o fiili duadır o.
Evet, evet.
Yani öbür taraftan kavli olarak da yani söz olarak da illa belli kalıpta bir duanın olması şart değil. Şey vardır, Hazreti Musa'nın duası vardır. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Yani benim ya Rabbi benim gönlümü aç. Diye baştan Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri işin mi kolaylaştır. Vahlül ukdeten min lisani. Benim dilimdeki o düğümü çöz. Mesela bu aklıma geldi şu anda. Böyle bir dua gibi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın duasıdır. Doğrudan bu zihni kuvvetlendirmeye değil ama işimi kolaylaştır o zihinle ilgili.
Evet.
Dilimdeki onun bir kekemelik durumu varmış imiş. Onu çöz. Bunun dışında doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan ister yani ya Rabbi bana zihin açıklığı ver. Ki bu zihin açıklığı versin ifadesi örfümüzde çok yaygın.
Evet.
Yani birisi bir iş yaparken çalışırken Allah zihin açıklığı versin deriz. Yani Allah zekanı kuvvetlendirsin
deriz. Bu şekilde dualar edebiliriz. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim, ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.